Ayrım 9. Ayrı Yol. André Gide. Sayfa 117. Ertesi gün onunla birlikte bu ağları kaldırmaya gidip tuzağa düşmüş iki tavşan bulmanın keyfini çıkardım. Tavşanları ona bıraktım elbette. Av mevsimi açılmamıştı daha. Onurunu tehlikeye atmadan ortaya çıkaramayacağı bu avlara ne oluyordu peki? Alcide'in bana bir türlü söylemek istemediği de buydu işte. En sonunda gene Bud'dan Hörtevan'ın hırsızları yataklık ettiğini, küçük oğlunun da Alcide ile kendisi arasında aracılık ettiğini öğrendim. Bu acımasız aileyi böylece daha iyi tanıyabilir miyim acaba? Kaçak avlanırken ne büyük bir zevk almıştım. Alcide ile her akşam buluşuyordum. Çok sayıda tavşan, hatta bir kere de bir karaca yakaladık, hayvan hala yaşıyordu. Alcide'in onu öldürürken duyduğu zevki hala dehşetle hatırlarım. Karacayı güvenli bir yere sakladık. Hörtevan'ın oğlu geceliğin gelip buradan alabilirdi. O zamandan sonra gündüzleri pek isteyerek çıkmadım dışarıya. Boşanmış koruları gündüzleri pek o kadar çekici bulmuyordum. Çalışmayı bile denedim. Hüzünlü, amaçsız bir çalışmaydı bu. Çünkü dersler biter bitmez artık vekil hocalığa devam etmeyeceğimi bildirmiştim. Nankör bir işte. En ufak bir mırıltı, kırdan gelen en ufak bir gürültü beni çalışmaktan alıkoyuyordu. Her çığlık bir çağrı oluyordu benim için. Kim bilir kaç kez okumayı bırakıp pencereye koştum ama hiçbir şey göremedim. Kaç kez birdenbire dışarı fırladım. Bütün dikkatimi duyularıma vermiştim. Karanlık çöktü mü ki daha şimdiden çabucak çöküyordu. Bizim saatimiz başlıyordu. O zamana kadar bu saatin güzelliğini fark etmemiştim. Hırsızların girdiği gibi çıkıyordum dışarıya. Gözlerim gece kuşununkilere dönmüştü. Daha oynak, daha uzun otlara, kalınlaşmış ağaçlara hayran kalıyordum. Gece her şeyi oyuyor, uzaklaştırıyordu, toprağı uzaklaştırıyor, yüzeyleri derinleştiriyordu. En düz patika bile tehlikeli görünüyordu. Karanlık bir hayatın uyandığı duyuluyordu her yerde. Baban şu anda nerede olduğunu? Ahırda, hayvanların yanında. Alcide orada yatıyordu, biliyorum. Güvercinlerin, tavukların yanı başında. Akşamları onu buraya kapattıkları için çatıdaki bir delikten çıkıyordu dışarıya. Elbiselerinde sıcak kümesin kokusu vardı. Sonra avlar toplanır toplanmaz birdenbire veda bile etmeden, yarın görüşürüz bile demeden bir mahzene dalar gibi karanlığa dalıyordu. Köpeklerin kendisini görünce sustukları çiftliğe dönmeden önce küçük Hörtevan'ı bulup ona malı teslim ettiğini biliyordum. Peki nerede buluşuyorlardı? İşte bir türlü tatmin edemediğim merakım buydu. Tehditler, hileler para etmedi. Hörtevanlar yanlarına yaklaştırmıyorlardı adamı. Hangisi daha ağır basıyordu bilmiyorum. Önüm sıra kaçıveren bir gizemin peşine düşmek mi, yoksa merakımın körüklediği bir gizem yaratmış olmam mı? Peki Alcide benden ayrıldıktan sonra ne yapıyordu? Gerçekten çiftlikte mi yatıyordu, yoksa çiftçiye bu izlenimi mi veriyordu? Ah, kendimi boş yere küçültüyordum. Bana duyduğu saygıyı azaltmaktan başka bir şey geçmiyordu elime. Güveni de arttıramıyordum. Bu beni hem kızdırıyor hem de üzüyordu. O birdenbire kaybolunca müthiş yalnız kalıyordum. Çiğden ağırlaşmış otların içinde, tarlaların arasından geçerek ıslanmış, çamura batmış, yapraklarla kaplanmış bir halde geceden, vahşi hayattan, kargaşadan sarhoş olmuş olarak dönüyordum eve. Uzaklarda uykudaki Morinier'de, geceleri dışarı çıkmazsam uyuyamadığıma inandırdığım Marcel'in odasındaki lamba bir fener gibi yol gösteriyordu sanki bana. Doğruydu. Yatağa tiksinerek giriyordum. Samanlık daha iyiydi. O yıl av pek boldu. Ada tavşanları, sülünler birbirini kovaladı. Bud de her şey yolunda gittiğini görünce üçüncü akşamın sonunda bize katılmaktan memnun oldu. Kaçak avımızın altıncı akşamı 12 ağdan yalnızca ikisini bulabildik. Gündüz biri aşırmıştı ağları. Bu demir tel işe yaramadığından gene bakır tel almak için benden 100 kuruş istedi. Ertesi gün 10 ağımın 10'unu da Bocage'ın evinde gördüm. Bir de üstüne gayretini takdir etmek zorunda kaldım. En kötüsü geçen yıl düşüncesizce bulunan her ağa karşılık 10 kuruş vaat etmiş olmamdı. Böylece Bokaj'a 100 kuruş vermek zorunda kaldım. Bu arada But da kendi elindeki 100 kuruşla gene bakır tel alıyordu. 4 gün sonra gene aynı hikaye yaşandı. Yeni ağlar da yakalanmıştı. Gene 100 kuruş But'e, 100 kuruş da Bokaj'a verdim. Bokaj'ı tebrik ettim. Beni değil Asid'i kutla dedi. Öyle mi? Fazla şaşkınlık her şeyi bozabilir, kendimi tutmalıydım. Evet diye devam etti Bokaj. Ne yaparsınız beyefendi, ben ihtiyarladım artık. Çiftliğin her işine bakacak durumda değilim. Benim yerime ufaklık dolaşıyor koruyu. Tuzakları nerede arayıp bulacağını benden iyi biliyor. Ben de öyle düşünüyorum Bokaj. Ben de beyefendiden her tuzağa karşılık aldığım 10 kuruşun 5'ini ona veriyorum. Bu parayı hak ettiğine hiç kuşku yok. Vay anasını. 5 günde 20 ağa. İyi çalışmış doğrusu. Kaçak avcıların bu işten vazgeçmekten başka çareleri kalmadı. Bahse girerim ki dinleneceklerdir artık. Ah beyefendi, yakaladığımız kadarını yine buluruz. Av hayvanları pahalıya gidiyor bu yıl. Ağların da ne kadar ucuz olduğunu düşünürsek. Öyle bir oyuna gelmiştim ki Bokaj'ın da işin içinde olduğunu sandım. Bu işte beni en çok kızdıran şey de Alsid'in üç koldan ticaret yapması değil, beni kandırdığını görmekti. Peki ya Büt ve o parayı ne yapıyorlardı? Hiç bilmiyorum, hiçbir zaman, hiçbir şeylerini bilemeyeceğim bu yaratıkların. Hep yalan söyleyecekler, aldatmış olmak için aldatacaklar beni. Bu akşam 100 kuruş değil 10 frank veriyorum Büt'e. Bunun artık son olduğunu, yeni ağlar bulsa da artık para vermeyeceğimi söylüyorum. Ertesi gün Bokaj'ın geldiğini görüyorum. Pek huzursuz bir hali var. Bir anda ben ondan da huzursuz oluyorum. Peki ne olmuş olabilir? Bokaj bana Büt'ün sabahleyin erkenden çiftliğe döndüğünü haber veriyor. Büt bir Polonyalı gibi sarhoşmuş. Bokaj ağzını açar açmaz Büt iğrenç küfürler savurmuş, sonra üzerine atılmış ve ona vurmuş. Kısacası diyor Bokaj, beyefendinin bana izin verip vermeyeceğini, bu kelimenin üzerinde bir an duruyor. Onu kovmama izin verip vermeyeceğini sormaya geldim. Düşüneyim Bokaj. Size saygısızlık etmesine çok üzüldüm. Anlıyorum. Beni yalnız bırakın da düşüneyim. 2 saat sonra gelin. Bokaj dışarı çıkıyor. Büt'ü alıkoymak, Bokaj'a saygısızlık etmek olur. Büt'ü kovmaksa onu öç almaya zorlamak olur. Adam sende, ne olacaksa olsun. Tek suçlu benim. Bokaj döner dönmez ona, Büt'e söyleyebilirsiniz diyorum. Artık onu bu çiftlikte görmek istemiyoruz. Sonra bekliyorum. Bokaj ne yapıyor? Büt ne diyor? Rezaletin yankıları ancak akşam çalınıyor kulağıma. Önce Bokaj'ın evinden gelen haykırışlardan anlıyorum durumu. Bu dövülen küçük Asit. Bokaj gelmek üzere geliyor. İhtiyar ayaklarının yaklaştığını duyuyorum. Avda bile böyle küt küt atmamıştı kalbim. Dayanılmaz an. Bütün abartılı duygular dökülecek ortaya. Onu ciddiye almak zorunda kalacağım. Nasıl bir açıklama bulsam? Nasıl da kötü bir oyuncuyumdur. Ah, rolümü geri vermek isterdim. Bokaj içeri giriyor. Hiç ama hiçbir şey anlamıyorum söylediklerinden. Saçmalıyor. Baştan aldırıyorum. Sonunda şunları anlıyorum. Bütün tek suçlu olduğuna inanıyor. İnanılmaz gerçeği göremiyor. Büt'e 10 frank vermişim. Peki niye vermişim? Bunu kabullenemeyecek kadar Normandiyalı. 10 frankı Büt çaldı. Buna şüphe yok. Benim verdiğimi ileri sürerek hırsızlığa yalanı da ekliyor. Hırsızlığını örtbas edecek aklınca. Böyle şeylere kanacak göz var mı Bokaj'da? Kaçak avlanmak söz konusu değil artık. Bokaj'ın Aysid'i dövmesinin sebebi ufaklığın geceyi başka yerde geçirmiş olmasıydı. Neyse kurtuldum. Hiç değilse Bokaj'ın gözünde her şey yoluna girdi. Ne budala herif bu But. Bu akşam avlanmak hiç de içimden gelmiyor elbette. Konu kapandı sanıyordum. Ama 1 saat sonra da Şarlçık'a geldi. Hiç şakası yok. Ta uzaktan bile babasından da öfkeli olduğu belli. Oysa geçen yıl. Uzun zamandır görünmedin Şarl. Beyefendi beni görmek isteseydi çiftliğe gelmesi yeterdi. Benim ne korularla işim olur ne de geceyle. Ha, demek baban sana anlattı. Babam hiçbir şey anlatmadı çünkü babam hiçbir şey bilmiyor. Bu yaşında efendisinin kendisiyle dalga geçtiğini bilecek de ne olacak? Dikkat et Charles, ileri gidiyorsun. Ha evet, siz mülk sahibisiniz. Canınızın istediğini yaparsınız. Charles, kimseyle dalga geçmediğimi çok iyi biliyorsun. Canımın istediğini yapıyorsam da zararı yalnız bana dokunuyor. Hafiften omuz silkti. Kendi menfaatlerinize kendiniz saldırırsanız bizden onları korumamızı nasıl beklersiniz? Hem bekçiyi hem kaçak avcıyı koruyamaz insan. Neden? Çünkü o zaman, ah bakın beyefendi, bütün bunlar bana göre fazla karmaşık. Diyeceğim o ki, efendimin hapse atılanlarla birlik olduğunu, işleri kendi eliyle bozduğunu görmek hoşuma gitmiyor. Charles gittikçe daha emin bir sesle söylüyor bunları. Neredeyse asil bir duruşu var diyeceğim. Favorilerini kestirmiş olduğunu fark ediyorum. Söyledikleri de fazlasıyla doğru. Ben susunca ne diyecektim ki ona? Devam ediyor. Sahip olduğumuz şeylere karşı ödevlerimiz olduğunu söylüyordu. Beyefendi geçen yıl ama unutmuşa benziyor. Bu vazifeleri ciddiye almak, onlarla oynamaktan vazgeçmek gerek. Yoksa sahip olmaya hakkımız yok demektir. Bir sessizlik. Bütün söyleyeceğim bu muydu? Bu akşamlık evet beyefendi. Ama başka bir akşam beyefendi beni zorlarsa babamla benim Morinieri terk edeceğimizi söylemeye gelirim belki de. Yerlere kadar eğilip selam vererek çıkıyor. Düşünecek zamanı geç buluyorum. Charles, lanet olsun. Oğlan haklı. Of of. Ama sahip olmak dedikleri buysa, Charles, ardından koşuyorum. Karanlıkta yetişiyorum ardından. Sonra çabucak beklenmedik kararımı sağlamlaştırmak istercesine, babana Morinieri satılığa çıkardığımı söyleyebilirsin diyorum. Charles ciddiyetle selam verip bir kelime bile söylemeden uzaklaşıyor. Bütün bunlar saçma, saçma. Marcel'in yemeğe inmiyor bu akşam. Rahatsız olduğunu söylediler. Sıkıntı içinde aceleyle odasına çıkıyorum. Hemen yatıştırıyor beni. Sadece nezle diyor. Bunu umuyor. Soğuk almış. Örtünemez miydin sanki? Ama titrer titremez almıştım şalımı. Titedikten sonra değil, önce alman gerekirdi. Bana bakıyor, gülümsemeye çalışıyor. Ah, kötü başlayan gün sıkıntıya hazırlıyor belki de beni. Şimdi bana yüksek sesle. Yaşamamı bu kadar mı istiyorsun? Deseydi pek anlayamazdım. Gerçekten de her şey bozuluyor çevremde. Elindeki hiçbir şeyi kavramayı bilmiyor elim. Marcel'ine doğru atılıyorum. Solgun şakaklarını öpücüklere boğuyorum. Kendini tutamıyor. Omzumda hıçkırıklara boğuluyor. Of Marcel'in, Marcel'in, gidelim buradan, başka bir yerde. Sorrento'da sevdiğim gibi seveceğim seni. Değiştim sandın değil mi? Ama başka yerlerde. Aşkımızı hiçbir şeyin değiştirmediğini anlayacaksın iyice. Kederini geçiremedim daha ama umuda nasıl da sarılıyor şimdiden. Mevsim henüz dönmüş değildi ama hava nemli ve soğuktu. Daha şimdiden gül ağaçlarının son tomurcukları büyümeye başlamışlardı ama açamıyorlardı. Davetlilerimiz bizi terk edeli çok oluyordu. Marcel'in de evi kapatmakla uğraşmayacak kadar hasta değildi. 5 gün sonra yola çıktık. 3. Bölüm. Böylece bir kere daha aşkımı avcumda tutmak istedim. Ama dingin bir mutluluğa ne ihtiyacım vardı. Marcel'in bana verdiği ya da benim için temsil ettiği mutluluk, yorgunluk duymayan biri için bir dinlence gibiydi. Ama yorgun olduğunu, aşkıma ihtiyacı olduğunu sezdiğimden onu aşkımla sardım, bunu da kendi duyduğum ihtiyaçla yapıyormuş gibi davrandım. Istırabını dayanılmaz bir şekilde hissediyordum. Acısını dindirmek için seviyordum onu. Ah, fedakarca ihtimam göstermeler, geceleri şefkatle başında beklemeler. Başkalarının ibadette abartıya kaçarak imanlarını coşturdukları gibi ben de aşkımı geliştirdim. Marcel'in de, söylüyorum ya size, umuda 4 elle sarılırdı hemen. İçi gençti daha, ben de vaatler bitmezdi, öyle sanıyordu. Yeni bir balayına çıkarcasına kaçtık Paris'ten ama daha yolculuğun ilk gününde durumu kötüleşmeye başladı. Nöşatel'de durmak zorunda kaldık. Kıyıları gök yeşili bu gölü ne kadar sevdim. Alp dağlarını hiç çağrıştırmıyor. Suları da bataklık suları gibi uzun uzun toprağa karışır, sazlıkların arasına sızar. Marcel'in için çok konforlu bir otelde göle bakan bir oda bulmayı başardım. Bütün gün ayrılmadım yanından. O kadar hasta ki ertesi gün Lozan'dan bir hekim getirttim. Pek yersiz bir kaygıyla karımın ailesinde başka verem hastası olup olmadığını öğrenmek istedi. Evet cevabını verdim. Oysa bilmiyordum. Ama benim de bu hastalıktan neredeyse öleceğimi, Marcel'in bana bakmadan önce hiç hastalanmadığımı söylemek hoşuma gitmiyordu. Doktor, damar tıkanmasının hastalığın ortaya çıkmasına sadece vesile olduğunu, hastalığın çok daha eski olduğunu söylediği halde ben her şeyi damar tıkanmasına yükledim. Alplerin temiz havasını salık verdi bize hararetle. Söylediğine bakılırsa Marcel'in orada iyileşecekti. Benim arzumda bütün kışı Engadin'de geçirmek olduğundan Marcel'in yolculuğa dayanabilecek kadar düzelir düzelmez yola çıktık. Yolda yaşadığım her duyguyu birer olay gibi hatırlıyorum. Hava açıktı ve soğuktu. En kalın kürklerimizi getirmiştik. Kuarda otelin bitmez tükenmez patırtısı neredeyse hiç uyutmuyordu bizi. Uykusuz bir geceye ben de keyifle katılabilirdim. Bu beni yormazdı da. Ama Marcel'in, onun uyuyamayışına, bu gürültüye rağmen uyuyamayışına sinirlendiğim kadar sinirlenmedim bu gürültüye. Uykuya o kadar çok ihtiyacı vardı ki. Ertesi gün şafak sökmeden yola çıktık. Kuar posta arabasındaki en iyi yerleri tutmuştuk. Konaklama mekanları iyi ayarlanmıştı. St. Maurice'e bir günde varmamızı sağladılar. Tiefenkasten, Le Julie, Samaden. Her şeyi hatırlıyorum, saati saatine. Havanın yeni tanıştığım özelliğini, çok sert olduğunu, atların çıngıraklarının sesini, açlığımı, öğleyin hanın önünde verdiğimiz molayı, çorbanın içine kırdığım çiğ yumurtayı, kara ekmeği ve ekşi şarabın soğukluğunu. Bu basit yemekler Marcel'ine göre değildi pek. Yolculuk için aldığım birkaç kuru bisküviden başka hiçbir şey yemedi neredeyse. Günün batışı, ormanın yamaçlarının üzerine gölgenin inişi gözlerimin önüne geliyor. Sonra bir mola daha. Hava gittikçe soğuyup sertleşiyor. Araba durduğunda gecenin kalbine, saydam sessizliğe dalınıyor. Saydam. Bunu anlatabilecek başka bir kelime yok. Bu görülmedik saydamlığın içindeki en ufak bir gürültü, kusursuz nitelik alıyor, tam bir sese dönüşüyor. Yine yola koyuluyoruz karanlıkta. Marcel'in öksürüyor. Of, bitmeyecek mi bu öksürmesi? Sus arabası geliyor aklıma. Ben daha iyi öksürüyordum sanırım. Fazla çaba harcıyor. Ne kadar da zayıf, ne kadar da değişmiş görünüyor. Karanlıkta Marcel'ini tanımak güç. Yüzü ne kadar süzülmüş. İki kara burun deliği hep böyle mi görünüyordu? Korkunç öksürüyor. Bana bakmasının en gözle görülür sonucu bu. Duygudaşlıktan nefret ederim. Her şeyi o bulaştırır. İnsan ancak güçlü olanla duygudaşlık kurmalıdır. Ah, gerçekten de dayanacak gücü kalmadı artık. Daha gelmedik mi acaba? Ne yapıyor öyle? Mendilini çıkarıyor, dudaklarına götürüyor, başını çeviriyor. Aman Tanrım, o da mı kan tükürecek? Aniden elinden çekip alıyorum mendili. Fenerin ışığında mendile bakıyorum. Hiçbir şey yok. Fazla belli ettim endişemi. Marcel'in hüzünlü hüzünlü gülümsemeye çalışıyor, mırıldanıyor. Hayır, daha başlamadı. Nihayet varıyoruz, tam zamanında. Marcel'in ayakta zor duruyor. Bize hazırlanan odaları gözüm tutmuyor. Geceyi bu odalarda geçireceğiz, yarın değiştireceğiz. Hiçbir şey yeterince güzel görünmüyor gözüme. Kış iyice bastırmadığından koca otel boş daha. Oda seçebilirim. Geniş, aydınlık ve sade bir şekilde döşenmiş iki oda tutuyorum. Bunlara bitişik, cumbalı büyük bir de salon var. Buradan hem çirkin mavi göl hem de yamaçları fazla ağaçlık ya da fazla çıplak olan sevimsiz bir dağ görülüyor. Yemeklerimizi buraya getirecekler. Daire çok pahalı ama kimin umrunda? Ders vermiyorum artık, orası öyle. Ama Molinieri sattırıyorum. Sonrasını düşünürüz. Parayı ne yapacağım ki? Bütün bunlara ne ihtiyacım var? Daha güçlüyüm artık. İnsanın kaderini tamamen değiştirmesinin sağlık durumunda bir o kadar değiştireceğini düşünüyorum. Marcel'ine gelince lükse ihtiyacı var onun. O zayıf. Ah, ona varımı yoğumu harcayabilirim. Bütün bu lüksten aynı zamanda hem dehşet hem de zevk duyuyordum. Onda nefsimi yıkıyor, arıtıyordum. Sonra başıboş olsun istiyordum. Bu arada Marcel'in iyiye gidiyor. Ona sabırla bakmam meyvesini veriyordu. Yemek yerken güçlük çektiğinden iştahını açmak için hoş, ilginç yemekler ısmarlıyordum. Bundan çok zevk aldığına inanıyordum. Her gün denediğimiz yerli şaraplar çok eğlendiriyordu beni. Kekre ren şaraplarıydı bunlar. Şerbete benzeyen Tokay şaraplarıydı. Baş döndüren erdemleriyle doldurdular içimi. Tuhaf bir barba griska şarabı hatırlıyorum. Yalnız bir şişe bulabildiğimden sahip olduğu şaşırtıcı tadın ötekilerde de bulunup bulunmadığını öğrenemedim. Her gün arabayla gezintiye çıkıyorduk. Sonra kar yağınca boynumuza kadar kürklere bürünüp kızakla dolaştık. Yüzüm alev alev, karnım acıkmış ve uykum gelmiş olarak dönüyordum. Bu arada çalışmayı da tamamen bırakmış değildim. Söylemem gerektiğini hissettiğim bir şeyi derin derin düşünmek için her gün bir saat ayırıyordum. Tarih söz konusu değildi artık. Uzun araştırmalar için bir araç olarak ilgilendiriyordu beni. Karanlık benzerlikler gördüğümü sandığım zaman geçmişe nasıl gönül verdiğimi söylemiştim. Ölüleri sıkıştıra sıkıştıra onlardan hayat üzerine bazı gizli bilgiler aldığımı ileri sürmeyi göze alabilmiştim. Şimdi genç Atalarik'in kendisi de mezarından kalkıp benimle konuşabilirdi isterse. Ben artık geçmişi dinlemiyordum. Eskiye ait bir yanıt benim yeni sorumu nasıl karşılayabilirdi ki? İnsan daha başka ne yapabilir? Benim için bilinmesi önemli olan buydu işte. İnsanın bütün söyleyebileceği bugüne kadar söylediklerinden mi ibaretti? Kendisi hakkında bilmediği bir şey kalmadı mı? Söylediklerini yinelemek mi kaldı yoksa sadece geriye? Kültürlerin, terbiyelerin, ahlakların örtmekte, gizlemekte, boğmakta olduğu, el değmemiş zenginliklerin yarattığı karmaşık duygular her gün biraz daha büyüyordu içimde. O zaman da bilinmedik türde keşifler yapmak için doğmuşum gibi geliyordu. Karanlık araştırmam görülmedik bir şekilde coşturuyordu beni. Bunun içinde araştırmacının kültüre, terbiyeye ve ahlaka sırt çevirmesi, onları tekmelemesi gerektiğini biliyordum. Böylece başkalarında keyif aldığım tek şey yalnızca en vahşi dışa vurumlar olmuştu. Herhangi bir zorlamanın bunları bastırmasına üzülecek duruma gelmiştim. Namusu kısıtlamalardan, uzlaşmalardan ve korkudan ibaret olarak görmeye başlamıştım. Onu ender bulunur bir zorluk gibi sevmek isterdim. Törelerimiz onu karşılıklı ve sıradan bir anlaşma haline getirmişti. İsviçre'de namusluluk da konfordan sayılır. Marsen'in buna ihtiyacı olduğunu anlıyordum. Yine de düşüncelerimin aldığı yeni biçimi ondan saklamıyordum. Daha Nöşatel'de, o burada duvarlardan ve yüzlerden taşan bu namusluluğu övüyordu. Kendi namusum bana bol bol yeter diye cevap verdim. Namuslu insanlardan nefret ederim. Onlardan korkmamı gerektiren bir şey yoksa öğreneceğim bir şey de yok demektir. Onların da söyleyecek hiçbir şey yok zaten. Namuslu İsviçre halkı. Esenlik hiçbir şey sağlamıyor ona. Bu cinayetsiz, tarihsiz, edebiyatsız, sanatsız haliyle sağlam bir gül ağacından başka bir şey değil. Ne dikeni var ne gülü. Bu namuslu ülkenin canımı sıkacağını önceden biliyordum ama 2 ayın sonunda bu sıkıntı bir çeşit kızgınlık haline geldiğinden gitmekten başka bir şey düşünemez oldum. Ocak ayının ortalarındaydık. Marsel'in iyiydi, çok daha iyiydi. Onu yavaş yavaş eriten, hafif ve sürekli ateş düşmüştü. Taze kan yanaklarını yeniden renklendiriyordu. Az da olsa seve seve yürüyordu yeniden. Eskisi gibi sürekli olarak yorgun değildi artık. Bu sert havanın sağladığı tüm avantajlarından yararlandığına, şimdi kendisine en iyi gelecek şeyin İtalya'ya inmek olduğuna, orada ilkbaharın ılık lütfunun tamamen iyileşmesini sağlayacağına kolayca inandırdım onu. Buna inanmakta kendim de güçlük çekmedim. Öylesine bıkmıştım bu yüksekliklerden. Yine de şimdi bu boş vakitlerimde nefret edilen geçmiş eski gücüne kavuşurken en çok aklıma gelen hatıralar bunlar. Hızlı kızak yarışları, bıçak gibi kesen soğuk havanın verdiği mutluluk, karın her yeri kaplaması, iştah, siste kararsız yürüyüşler, seslerin garip çınlayışları, nesnelerin birdenbire belirişi, sımsıkı kapatılmış odada yapılan okumalar, camın gerisindeki manzara, karın trajik bekleyişi, donmuş manzara, dış dünyanın silinişi, düşüncelerin insana şehvetle sokuluşu. Ah onunla orada baş başa o kara çamlarla çevrili o küçük o duru o kaybolmuş göl üzerinde kaymak sonra akşam onunla geri dönmek. İtalya'ya doğru bu iniş bir düşüşün yarattığı bütün baş dönmelerini hissettirdi bana. Hava güzeldi. Biz daha ılık, daha ağır havanın içine girdikçe tepelerdeki bükülmez ağaçların, kara camların, düzenli aralıklarla dikilmiş ak camların yerini yumuşacık bir güzellik ve zengin bir bitki örtüsü alıyordu. Hayat uğruna soyutlamadan vazgeçiyormuşum gibi geliyordu bana. Kış mevsiminde olduğumuz halde her yerden kokular yükseldiğini hayal ediyordum. Yoksunluğum beni sarhoş ediyordu. Başkalarının şaraptan sarhoş oldukları gibi ben de bu susuzluktan sarhoştum. Hayatımdaki birikim hayranlık vericiydi. Bu hoşgörülü ve vaatler veren toprakta her şeye karşı bir heves duyuyordum. İçimde biriken muazzam aşk beni şişiriyordu. Bazen tenimin derinliklerinden başıma doğru yükseliyor, düşüncelerimi sefaate sürüklüyordu. 9. ayrımın sonu, sayfa 133.